Aylım 61.
Belki de tek başına rakamlardan daha anlamlı olan nokta, silah yarışının çok düzeyli ve çok yanlı niteliğiydi. Birleşik Devletler Rusların 1949'da kendi atom bombalarını yapmayı başarmalarından dolayı sarsılmış olmakla birlikte, nükleer silahların karşılıklı kullanımında SSCB'ye onun kendisine verebileceğinden çok daha büyük zarar vereceğine inanıyordu. Öte yandan ideolojik yanı hayli ağır basan NSC 68'de, Ocak 1950 Ulusal Güvenlik Konseyi Muhtırası 68, belirtildiği üzere, kendimize ve müttefiklerimize ait hava, kara ve deniz gücünü mümkün olabildiğince hızla, askeri yönden atom silahlarına bu kadar bağımlı olmayacağımız bir noktaya getirmek şarttı. Nitekim 1950-1953 yılları arasında ABD kara kuvvetleri sayıca 3 kat artmış ve bu büyük ölçüde yedeklerin Kore'de savaşa çağrılmaları yüzünden olmuşsa da işin içinde NATO'yu genel nitelikli bir dizi askeri yükümlülük olmaktan çıkararak bir kara kuvvetleri ittifakı haline getirmek kararlılığı da vardı. Amaç Sovyetlerin, Amerikalı ve İngiliz planlamacıların muhtemel görerek korktukları Batı Avrupa işgallerini önceden davranarak önlemekti. 1952 tarihli Lizbon Anlaşması uyarınca inanılması güç bir toplam olan 90 müttefik tümeni oluşturma umudu gerçekte bulunmamakla birlikte Avrupa'da girişilen askeri taahhütlerde önemli bir artış gene de olmuştu. 1953'te ABD tümenleri birden 5'e çıkmış, İngiltere Almanya'ya 4 tümen yerleştirmeye razı olmuş. Böylece Batı Almanya ordusu Londra ve Paris tarafından yapılan indirimlerin telafi edilmesi için genişletilince 1950'li yılların ortalarında makul bir denge sağlanmıştı. Buna ek olarak müttefiklerin hava kuvvetlerine yaptıkları harcamalarda çok büyük artışlar oldu. Böylelikle 1953'e gelindiğinde NATO'nun kullanımına hazır 5200 kadar uçak bulunuyordu. Sovyet ordusunun ve hava kuvvetlerinin bu yıllardaki gelişimine ilişkin olarak bilinenler çok daha az olmakla birlikte şurası açıktır ki Tukov Stalin ölünce önemli ölçüde yeniden teşkilatlanmaya girişti. Yarı hazır durumdaki yığınlarca askerden kurtuluyor, birlikleri çok daha güçlü, çok daha kolayca yer değiştirilebilir ve derli toplu hale getiriyor. Topların yerine füzeler koyuyor, özetle birliklerine Batı'nın saldırı yapılacağından en çok korktuğu, 1950-1951 yılında sahip olduğundan çok daha geniş bir taarruz kapasitesi sağlıyordu. Aynı zamanda şu da açıktır ki Rusya'da bu bütçe artışlarında en büyük oranı savunmaya ve taarruza yönelik hava gücüne ayırıyordu. Doğu-Batı silah yarışı için açılan ikinci ve oldukça yeni bir alanda denizlerdi. Ancak bu da düzensiz bir biçimde olmuştur. ABD donanması, Pasifik Savaşı'nı çevik uçak gemisi hizmet kuvvetleri ve denizaltı filosunun göz alıcı başarıları sayesinde ardında birçok şanlı zaferler bırakarak bitirmişti. Krallık donanması da iyi bir savaş çıkardığını düşünüyordu. Bu savaş kilitlenip kalan 1914-1918 deniz çatışmasından çok daha belirleyici bir biçimde gerçekleşmişti. Ancak uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları ya da füzeler tarafından taşınacak atom bombalarının gelişi, özellikle de çeşitli savaş gemilerine karşı yapılan Bikini Mercan Adaları deneme atışlarında, deniz harbinin geleneksel araçlarının, hatta uçak gemilerinin geleceği konusuna bile gölge düşürmüş gibiydi. 1945'ten sonra savunma harcamalarında yapılan indirimler ve ayrı ayrı kuvvetlerin Birleşik Savunma Bakanlığı bünyesinde daha yeterli hale getirilmesi yüzünden her iki donanmada ağır baskı altına girdi. Durumlarını en azından bir miktar gene amfibik çıkarma hareketlerinin, uçak gemilerine dayalı hava darbe harekatının yapıldığı ve batılı deniz gücünün akıllıca kullanıldığı Kore Savaşı sayesinde düzeltebilmişlerdir. Atom silahlarıyla donatılmış darbe bombardıman uçaklarına sahip yeni tip çok büyük uçak gemilerinin oluşturulması ve 1950'li yılların sonunda uzun menzilli balistik füzeler atabilen nükleer güçlü denizaltıların planlı olarak yapımı sayesinde ABD donanması da nükleer kulübe katılmayı başarmıştır. Modern uçak gemilerinin maliyetini karşılama güçleri daha az olan İngilizler, gene de ufak çaplı dar bölge savaşı diye adlandırılan çarpışmalar için komando gemilerine dönüştürülen uçak gemilerini korudular. Ve Fransızlar gibi denizaltılarına dayalı bir caydırıcı güç oluşturmaya çalıştılar. Batılı donanmaların hepsi 1965 yılında 1945'tekine göre daha az sayıda gemi ve askere sahip olsalar da vurucu kuvvetlerinin daha büyük olduğu kesindi. Ama bu donanmalara yapılan harcamaların sürmesi için en büyük itici güç Sovyet filosunun genişletilmesinden geliyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında denizaltı gücüne rağmen Rus donanması pek az başarı kazanmış ve personelinin çoğu karada da çarpışmıştı ya da ordu nehirleri geçerken yardımcı olmuştu. Stalin 1945'ten sonra daha üstün nitelikli Alman tasarımlarına dayalı ve muhtemelen genişletilmiş kıyı savunma görevinde kullanılmak üzere daha pek çok denizaltının yapımına izin verdi. Ama muharebe gemileriyle uçak gemilerine sahip daha geniş bir su üstü donanması oluşturulması görüşünü de destekledi. Bu iddialı proje, nükleer füzeler çağında geniş, pahalı savaş gemileri inşasında bir amaç göremeyen Kruşçev tarafından hemen durdurulmuştur. Kruşçev'in bu konudaki görüşleri batıdaki pek çok politikacı ve hava mareşalininkiyle aynıydı. Bu varsayımı sarsan şey muhtemelen Rusya'ya düşman olmaları en çok beklenebilecek ülkelerin pek çok kez su üstü deniz gücünü kullanmaları oldu. İngiliz ve Fransızların 1956'da deniz gücüne dayalı Süveyş saldırısı, ABD kuvvetlerinin 1958'de Lübnan'a çıkışları ve böylece Rusya destekli Suriyelileri durdurmaları. Özellikle de 1962 tarihli füze bunalımı sırasındaki gergin karşılaşmada Amerikan savaş gemilerinin Küba çevresinde oluşturdukları Cordon Sanitaire, bu olaylardan Kremlin'in sözü geçer amiral Groshkov'un zorlamasıyla çıkardığı ders şu olmuştu ki, Rusya'da güçlü bir donanmaya sahip olmazsa dünya gücü oyunlarında ciddi bir dezavantajı olacaktı. Çıkarılan bu sonuç ABD donanmasının 1960'lı yılların başında hızla Polaris füzeleri taşıyan denizaltılara yönelmesiyle güç kazandı. Sonuçta hem Kızıl Donanma'daki hemen hemen bütün gemi tiplerinde kruvazörler, destroyerler, her çeşit denizaltı, karışık uçak gemileri çok büyük artışlar oldu. Hem de bunların deniz aşırı bölgelerdeki yayılımlarında çok büyük bir genişleme gerçekleşti. Böylece Kızıl Donanma söz gelimi Akdeniz ya da Hint Okyanusu'ndaki batılı deniz gücü egemenliğine Stalin'in hiçbir zaman girişmediği bir biçimde meydan okur hale geldi. Ancak bu tür bir meydan okuma gözlemciler tarafından Amiral Gorshkov'un donanmayı takviyesiyle Tirpitz'in 40 yıl önceki takviye girişimi sırasında yaptıkları pek çok kıyaslamadan da anlaşıldığı gibi geleneksel anlamda bir meydan okuma olarak görülebilirdi. Sovyetler Birliği kendini yeni bir deniz gücü yarışına adamış görünse de ABD donanmasının son derece pahalı uçak gemisi hizmet kuvvetlerine denk duruma gelmesi 10 yıllar. O da böyle bir şey eğer olabilirse alırdı. 1945 sonrasındaki silah yarışının asıl devrim yaratan yönü bir başka yerde atom silahları ve onları fırlatacak uzun menzilli füzeler alanında ortaya çıkmaktaydı. Hiroşima ve Nagasaki'deki korkunç can kaybına rağmen atom silahlarını insanın tahrip gücü tarihinde bir dönüm noktası olmaktan çok hala yalnızca yeni bir çeşit bomba olarak gören pek çok kişi vardı. Üstelik atom gücüyle ilgili gelişmelere uluslararası bir nitelik kazandırma amacını güden 1946 Baroh planının başarısızlığa uğramasından sonra rahatlatıcı olan şöyle bir düşünce bulunuyordu. Birleşik Devletler bir nükleer tekel kurmuştu ve Stratejik Hava Komutanlığı'nın bombardıman uçakları Sovyetlerin kara kuvvetlerindeki üstünlüğünü telafi edecek ve onlar için caydırıcı olacak durumdaydı. Özellikle de Batı Avrupa devletleri bir Rus istilasına Amerikalıların daha sonra da İngilizlerin nükleer silahlar kullanarak hava bombardımanlarıyla karşılık vereceklerini kabul ediyorlardı. Teknolojik yenilikler özellikle de Sovyetlerin gerçekleştirdiği ilerlemeler bunların hepsini değiştirdi. Rusya'nın 1949 yılında çoğu batılı tahminlerden epey önce bir atom cihazını başarıyla patlatması Amerikan tekelini kırdı. Daha da telaşlandırıcı olan uzun menzilli Rus bombardıman uçaklarının özellikle de Bison tipi olanların yapımıydı. 1950'li yılların ortalarında bunların yalnızca Birleşik Devletler'e ulaşabilecek güçte oldukları düşünülmüyor, yanlış olarak sayılarının da arada bir bombardıman uçağı açığı oluşturacak kadar fazla olduğu sanılıyordu. Bunun ardından gelen tartışmalar hem Rusların güçleri konusunda sağlam bilgiler bulmanın zorluğunu hem de ABD hava kuvvetlerinin abartma eğilimini ortaya koyuyordu. Ama Amerika'nın tehlikeden bağışık olma döneminin sona ermesi aslında ancak birkaç yıl daha alacaktı. Washington 1949'da tahrip kapasitesi akıllara durgunluk verecek kadar daha büyük olan yeni bir süper bombanın, hidrojen bombası, yapımına razı oldu. Öyle görünüyordu ki bu bomba Birleşik Devletler'e yeniden kesin bir üstünlük sağlayacak nitelikteydi ve 1950'li yılların başlarından ortalarına kadar hem Foster Dulles'ın insanı irkilten konuşmalarında hem de kara kuvvetlerinin kendi planlarında yeni bir savaş çıktığı takdirde Rusya ya da Çin'e karşı geniş kapsamlı misilleme kararlılığı görünmekteydi. Bu doktrinin kendisi hem Truman hem Eisenhower yönetimleri içinde oldukça büyük özel huzursuzluklar yaratırken, bunlar mahşerin boşanmasına alternatif olarak konvansiyonel kuvvetlerin ve taktik yani muharebe meydanı nükleer silahların takviyesi sonucunu getirmiştir. Söz konusu stratejiye asıl darbe Rusların tarafından geldi. 1953'te Rusya'da bir hidrojen bombası denemesi yaptı. Amerika'nın yaptığı denemenin üzerinden yalnızca 9 ay geçtikten sonra. Üstelik Sovyet yönetimi Almanların savaş sırasındaki roket teknolojisinin kullanımı için epey büyük kaynaklar ayırmıştı. 1955'e gelindiğinde SSCB orta menzilli bir balistik füzenin SS-3 toplu üretimini yapıyordu. 1957'de 5000 milden daha uzak bir menzile kıtalar arası bir balistik füze ateşlemiş ve bunun için dünyanın ilk yapma uydusu Sputnik'i aynı yılın Ekim'inde yörüngesine fırlatan roket motorunun aynını kullanmıştı. Rusların gerçekleştirdiği bu ilerlemeler ve hem BD kentlerinin hem de BD bombardıman kuvvetlerinin böylece ani bir Sovyet hücumuna uğrayabileceği izlenimini alarak sarsılan Washington, tahmin edilebileceği gibi kaynaklarından çok büyük miktarları füze açığı diye adlandıran açığı kapamak üzere kendi kıtalar arası füzelerinin yapımına ayırdı. Ama nükleer savaş yarışı yalnızca bu tür sistemlerle sınırlanmış değildi. Her iki tarafta 1960'dan başlayarak hızlı bir tempoyla denizaltılardan balistik füze fırlatma kapasitelerini geliştiriyorlardı. Bu tarihe gelinceye kadar çok çeşitli muharebe meydanı nükleer silahları ve daha kısa menzilli roketler yapılmıştı. Bütün bunların yanı sıra hem strateji planlamacıları hem sivil analistler kendi beyin takımlarıyla artık esnek tepki stratejisi haline gelmiş olan bu stratejideki tırmanışın çeşitli aşamalarıyla nasıl baş etmeleri gerektiğine ilişkin zihinsel bir boğuşma içindeydiler. Önerilen çözüm yolları ne kadar açık olursa olsun, hiçbiri nükleer silahları konvansiyonel harbin geleneksel çarpışma biçimleriyle birleştirmenin zor, belki de imkansız olacağı yolundaki korkunç sorundan uzak kalmayı başaramıyordu. Söz gelimi çok geçmeden anlaşılmıştı ki, muharebe meydanı, nukları, nuk, özellikle Amerikan İngilizcesi konuşma dilinde nükleer silah, çevirenin notu. Almanya'nın büyük bir bölümünü havaya uçurabilirdi. Ancak Rus ve Amerikan topraklarına yüksek patlama kuvveti olan hidrojen bombaları atılması durumunda karşılıklı can kaybı ve zarar görünmedik ölçüde olacaktı. Churchill'in karşılıklı bir terör dengesi diye adlandırdığı durum içinde kilitlenip kalan ve kendi toplu tahrip silahlarını icat edilmemiş sayamayan Washington ve Moskova kaynaklarından giderek daha büyük miktarları nükleer savaş teknolojisine ayırdılar. Ve 1950'li yıllarda İngiltere ve Fransa kendi atom bombalarıyla atış sistemlerini oluşturmaya hız verirken hala görünen oydu ki dönemin bütün uçak, füze ve nükleer bombalarının her türlü değerlendirilmesiyle bu alanda da sözü geçen yalnızca süper güçlerdi. Bu rekabet içindeki son önemli unsur da hem Rusya'nın hem Batı'nın dünyanın her yerinde ittifaklar kurmaları ve kendilerine yeni ortaklar bulma yarışına girmeleriydi. Ya da hiç olmazsa 3. Dünya ülkelerini öbür tarafa katılmaktan alıkoyma yarışına. Bu ilk yıllarda çok ağırlıklı olarak Amerika'nın sürdürdüğü bir etkinlikti ve Amerika'nın 1945'teki avantajlı durumundan Batı yarıküresi dışında zaten çok sayıda garnizona ve hava üssüne sahip bulunmasından ve bunlar kadar önemli bir nokta olarak da çok sayıda ülkenin Washington'dan ekonomik ve kimi zaman da askeri destek beklemelerinden kaynaklanıyordu. Buna karşı SSCB acil olarak kendi kendisini yeniden geliştirmek ihtiyacındaydı. Ülke dışındaki başlıca kaygısı ise sınırlarını Moskova için elverişli olacak bir biçimde istikrara kavuşturmaktı. Daha ötelere uzanmak için ne ekonomik ne de askeri güç araçlarına sahipti. Baltık Kuzey Finlandiya ve Uzak Doğu'daki toprak kazançlarına rağmen Rusya başkalarına kıyasla gene de kara içine hapsolmuş bir süper güçtü. Üstelik şimdi iyice anlaşılmaktadır ki Stalin'in dış dünyaya bakışında büyük ölçüde ihtiyat ve kuşku vardı. Komünistlerin açık kazançlarını söz gelimi 1947'de Yunanistan'da hoş görmeyeceğinden korktuğu batıya yönelik olarak ve aynı zamanda Tito ve Mao gibi kesinlikle Sovyet kuklası olmayan komünist liderlere yönelik olarak. 1947'de Kominform'un kurulması ve ülke dışındaki devrimcilerin destekleneceğine ilişkin ateşli propaganda 1930'lardan belki daha da büyük oranda 1918-1921 döneminden yankılar taşıyordu. Ama aslında Moskova bu dönemde ülke dışında sorun yaratabilecek ilişkilere bulaşmaktan kaçınmış görünmektedir. Ancak yukarıda da işaret edildiği gibi Washington'a göre dünyada komünist egemenliği kurmak üzere yapılmış bir master plan adım adım geliştirilmekteydi ve bunu tutmak gerekiyordu. Yunanistan ve Türkiye'ye 1947 yılında önerilen güvenceler izlenen yolda yapılan bu değişikliğin ilk işareti, 1949 tarihli NATO anlaşması da en gösterişli örneğiydi. Bu NATO'ya 1950'lerde yeni üyelerin katılmasıyla Birleşik Devletler'in Avrupa'nın büyük bir bölümünün ve hatta Yakın Doğu'nun kimi yerlerinin savunmasını Spitsbergen'den Berlin duvarına ve ötelerde Türkiye'nin Asya sınırlarına kadar olan savunmasını taahhüt etmesi demek oluyordu. Ama bu Amerika'nın aşırı yayılımının daha başlangıcıydı. Rio Paktı ve Kanada ile yapılan özel düzenleme Birleşik Devletler'in tüm Batı yarımküresinin savunmasından sorumlu olması demektir. Anzus Anlaşması, Anzus, Avustralya, Birleşik Devletler ve Yeni Zelanda arasında 1 Eylül 1951'de imzalanan güvenlik anlaşması, çevirenin notu. Güneybatı Pasifik'te yükümlülükler yarattı. 1950'li yılların başlarında Doğu Asya'da meydana gelen çatışmalar çeşitli iki taraflı anlaşmaların imzalanmasına yol açtı ve Birleşik Devletler böylece kenar boyunca yer alan ülkelere yardım taahhütü altına girdi. Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Filipinler. Bu 1954'te bir de SEATO'nun Güneydoğu Asya Anlaşma Teşkilatı kurulmasıyla daha pekiştirilmiş ve Birleşik Devletler bu uçsuz bucaksız bölgedeki saldırganlıklarla mücadelede karşılıklı destek sözü veren İngiltere, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Filipinler, Pakistan ve Tayland'a katılmıştır. Birleşik Devletler Orta Doğu'da bir başka bölgesel grubun 1955 tarihli Bağdat Paktı'nın da sonradan Merkezi Anlaşma Teşkilatı ya da SENTO olmuştur. Başkefili oldu. Bu paktla İngiltere, Türkiye, Irak, İran ve Pakistan bozgunculuk ve saldırıya karşı birleşiyorlardı. Birleşik Devletler Orta Doğu'nun başka yerlerinde de İsrail, Suudi Arabistan ve Ürdün'le özel anlaşmalar yapmıştı ya da yapmak üzereydi. Bunlar ya güçlü Yahudi-Amerikan bağları ya da Arap devletlerine Amerikan yardımı öneren 1957 tarihli Eisenhower doktrini yüzünden olmuştur. 1970'in başında bir gözlemcinin işaret ettiği gibi, Birleşik Devletler 30 ülkede 1 milyondan fazla asker bulunduruyordu. 4 bölgesel savunma ittifakının üyesi ve bir beşincisinin aktif katılımcısıydı. 42 ulusla karşılıklı savunma anlaşmaları vardı. 53 uluslararası teşkilata üye bulunuyordu ve yerküre üzerinde neredeyse 100 ulusa askeri ya da ekonomik yardım yapıyordu. Bu 14. Louis'nin ya da Palmerston'un biraz elini ayağını birbirine dolaştıracak cinsten bir taahhütler dizisiydi. Ancak hızla küçülen ve her parçası bir başkasına bağlanıyor görünen bir dünyada adım adım gelişen bu taahhütlerin hepsinin bir mantığı vardı. İki kutuplu bir sistem içinde Washington'ın çizgiyi çekeceği yer neresi olabilirdi? Hele de Kore'nin hayati olmadığı yolunda daha önce yaptığı belirlemenin bir sonraki yıl komünist saldırısına davetiye çıkardığı iddia edildikten sonra. Dean Rusk 1965 Mayıs'ında gezegenimiz çok ufaldı görüşünü öne sürüyordu. Onunla tümüyle ilgilenmek zorundayız. Karalarının, sularının, atmosferinin her yanıyla ve onu çevreleyen uzayla. Sovyet gücü ve nüfuzunun dışarıdaki dünyaya doğru uzanması buna göre çok daha dar kapsamda olmuşsa da Stalin'in ölümünü izleyen yıllarda gene de önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Şurası açıktır ki Kruşçev Sovyetler Birliği'nin korkudan çok hayranlık, hatta sevgi uyandırmasını istiyordu. Kaynakları askeri yatırımlardan çekerek tarım ve tüketim malları alanındaki yatırıma yöneltmek de istiyordu. Dış politikaya ilişkin genel düşünceleri Soğuk Savaş'ta buzların erimesine yönelik umutlarını yansıtmaktaydı. Molotov'a baskın çıkarak Sovyet askerlerini Avusturya'dan uzaklaştırdı. Porkkala donanma üssünü Finlandiya'ya, Port Arthur'u Çin'e geri verdi. Yugoslavya ile olan ilişkilerinde sosyalizme giden ayrı yollar olduğu görüşüyle iyileşme sağladı. Onun bu tavrı presidyumdaki çalışma arkadaşlarının olduğu kadar Mao Zedong'un da canını sıkmıştı. Batı Almanya'nın NATO'ya girmesine bir karşılık olarak 1955'te Varşova Paktı resmen kurulmuştu. Ama Kruşçev, Bonn ile diplomatik ilişkiler başlatmaya istekliydi. Birleşik Devletler'le ilişkilerini de iyileştirmeye hevesliydi ama kendi değişken tavırları ve Washington'ın Rusya'nın yaptığı her harekete bakarken artık sürekli hale gelmiş bir güvensizlik duyması gerçek bir detantı imkansız kılıyordu. Aynı yıl Kruşçev Hindistan'a, Burma'ya ve Afganistan'a gitti. Sovyetler Birliği bundan böyle 3. Dünya ülkelerini ciddiye alacaktı. Tam da giderek daha çok sayıda Afrika-Asya devleti bağımsızlığını kazanırken. Bunlardan pek azı coşkulu Kruşçev'in istediği kadar tam ve pürüzsüz bir değişim biçiminde gerçekleşmekteydi. 1956 Nisan'ında bir Stalinci denetim aracı olan Kominform dağıldı. Sıkıntı yaratan bir gelişmede 2 ay sonra çıkan Macar isyanını sosyalizmden uzaklaşan bir ayrı yol, Stalinci bir kararlılıkla bastırmak zorunda kalınmasıydı. Çin'le olan kavgalar arttı ve aşağıda tartışılacağı gibi komünist dünyada derin bir yarılmaya yol açtı. Detant U2 olayı, 1960 Berlin Duvarı bunalımı, 1961 sonra da Küba'daki Sovyet füzeleri konusunda Birleşik Devletler'le olan karşılaşma yüzünden 1962 iflas etti. Ancak bunlardan hiçbiri Rusları dünya politikasına yönelik hareketlerinden geri çeviremedi. Sırf yeni kurulan ülkelerle diplomatik ilişkilerin başlatılması ve bunlardan Birleşmiş Milletler'deki temsilcileriyle olan temaslar, Sovyetlerin dış dünyayla olan bağlarının artmasını kaçınılmaz hale getirdi. Ayrıca Sovyet sisteminin kapitalizm karşısında kendiliğinden sahip olduğu üstünlüğü sergileme çabasında olan Kruşçev, dışarıda kendisine yeni dostlar aramak zorundaydı. 1964'ten sonra onun yerini alan daha pragmatik düşünceli kimselerin ilgisi, SSCB'yi kuşatan Amerikan kordonunu kırmaya ve Çin etkisine set çekmeye yöneldi. Üstelik yeni sömürgecilik diye adlandırdıkları oluşumun dışında kalmaya ve laissez-faire ekonomisinden çok